Kutsal yazılarda birden fazla kaseden söz edilmektedir. Örneğin kurtuluş kasesi. 116. mezmur 13. ayette kurtuluş sunusu olarak kadeh kaldırıp Rabbe sesleneceğim diyor. Ve teselli kasesi Yeremya 16. bölüm 7. ayette anne babasını yitirene kimse avunç kasesi sunmayacak diyor. Aynı zamanda bir de sevinç kasesi var ki 23. mezmur 5. ayette düşmanlarımın önünde bana sofra kurarsın, başıma yağ sürersin, kasem taşıyor diye yazar. Rab İsa'nın içmek üzere olduğu bu kase ona Baba Tanrı tarafından verilmişti. Bu korkunç bir kaseydi ve Rab İsa Getsemani bahçesinde babaya dua ederken hatırlayacağınız gibi Matta 26. bölüm 39. ayette Baba dedi mümkünse bu kase benden uzaklaştırılsın. Bu İsa Mesih'in haç üzerinde bizim için taşıyacağı yargı kasesiydi. İsa Mesih'e sırtını çeviren herkes bu yargı kasesini kendisi içmek zorunluluğundadır. İsa Mesih bu kaseyi bizim yerimize kendisi içti. Buna mecbur değildi. Kendisi tamamen suçsuz, günahsız ve lekesiz olduğu halde bu kaseyi son tortusuna kadar içti. O kasede sizin ve benim günahlarımız vardı. Evet, bir de yargı kasesi bulunmaktadır ki bu kasede yeryüzüne gelecektir. Ben öyle inanıyorum ki Vahiy kitabında sözü edilen kötülerin üzerine dökülecek olan 7 öfke kasesi bu sözün gerçekleşmesi olacaktır. 11. mezmur 6. ayette kötülerin üzerine kızgın korlar ve kükürt yağdıracak. Paylarına düşen kase kavurucu rüzgar olacak diye yazıyor. Bu onun öfke kasesi olacaktır. Yeremya 25. bölüm 15. ayette. İsrail'in Tanrısı Rab bana şöyle dedi. Elimdeki öfke şarabıyla dolu kaseyi al, seni göndereceğim bütün uluslara içir. Dikkatlerinizi tekrar Rab İsa Mesih'in Petrus'a söylediği sözlere çekmek istiyorum. Kılıcını kınına koy. Babanın bana verdiği kaseden içmeyeyim mi? İsa Mesih burada baba bana bu kaseden içmemi emrediyor. Onun bu emrine boyun eğmek zorundayım demiyor ama babanın bana vermiş olduğu bu kaseyi içmeyeyim mi diyordu. Bundan daha büyük bir isteklilik olamaz. Bu nedenle kurtarıcı İsa'nın haç ölümüne gönülsüz olarak gittiği şeklinde yanlış bir kanıya kapılmayalım. Çünkü bakın İbraniler mektubunun yazarı da bu doğrultuda şu tanıklıkta bulunuyor. İbraniler 12. bölüm 2. ayette. O kendisini bekleyen sevinç uğruna utancı hiçe sayıp çarmıhta ölüme katlandı ve Tanrı'nın tahtının sağında oturdu. Yuhanna 18. bölüm 12 ve 13. ayetlerde bunun üzerine komutanla buyruğundaki asker bölüğü ve Yahudi görevliler İsa'yı tutup bağladılar. Onu önce o yıl başkâhin olan Kayafa'nın kayınbabası Hanan'a götürdüler. Bütün bu düzenleri kuranlar Yahudilerin din adamlarıydı. Bunlar halkın tepkisinden korktuğundan İsa'yı gündüz gözüyle herkesin önünde yakalamak istemiyorlardı. İsa Mesih bu durumu bildiğinden onlara kendisini rahatlıkla tutuklayabilecekleri bir fırsatları olsun diye geceleyin şehir dışına çıkmıştı. Onu gelip yakaladılar ve tutukladılar. Hiç gereği olmadığı halde ellerini bağladılar. Evet, İsa dünyanın kurulmasından önce kurban olarak belirlenen Tanrı kuzusuydu. Boğazlanmaya götürüldüğünü bile bile kendisini hiç karşı koymadan düşmanlarının eline teslim etti. Onu ilkin Hanna'ya götürdüler. Bu konudaki ayrıntıları İncil kayıtlarında sadece Yuhanna'da görmekteyiz. Öyle anlaşılıyor ki Yuhanna diğer öğrencilerin göremeyeceği bazı şeyleri görebilme ayrıcalığına sahipti. Hanna o yıl İsrail'in başkâhiniydi ve belki de hala başkâhinlerin sarayındaki o karargâhta bulunmaktaydı. Hristiyan olmayan tarihçilerin aktardıklarına göre Hanna o dönemde İsrail'de başkâhinlik yapan kişiler arasında en zeki, en kurnaz ve de en fesat olanıymış. Her ne kadar Roma hükümeti resmi başkâhin olarak Kayafas'ı tanıyorduysa da Hanna o dönemde İsrail'in resmi olmayan dinsel önderiydi. Öyle inanıyorum ki Hanna Romalılarla nasıl anlaşmaya varılabileceğini çok iyi bilen bir önder ve siyaset adamıydı. Yine öyle zannediyorum ki İsa Mesih'in yakalanması için gerekli düzenleri kuran, onun tutuklanmasına, yargılanmasına ve haç ölümüne gitmesine neden olan bir numaralı kişi Hanna'ydı. İsa Mesih'in yargılanmasına yönelik tüm gelişmelerde İsa ile alay etmek konusunun ön planda geldiğini görüyoruz. Dediğim gibi tüm bu düzenlerin gerisinde İsrail'in yaşlı başkâhini Hanna bulunmaktaydı. Yüzyıllardan bu yana Yahudi ulusuna gerçekten büyük haksızlıklar yapılmıştır. Yahudiler Hanna, Kayafas ve Pilatus'un işlediği suçlardan suçlu tutulmuşlardır. Büyük bir suç işleyen bir Türk'ten dolayı bizler suçlu tutulamayız değil mi? Roma politikası yüzyıllardır Yahudileri İsa Mesih'in katili olarak damgalamış, onların bu tutumu da bugünkü Avrupa'da rastlanan antisemitizmin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Ama unutulmamalıdır ki Yahudiler diğer uluslardan daha suçlu değildirler. Çünkü konu üzerinde yapılacak son bir değerlendirme hangi ulustan olursak olalım hepimizin aynı ölçüde suçlu olduğumuzu gösterecektir. Yani İsa Mesih'in ölümünden sadece Yahudiler değil bir bütün olarak insanlık sorumludur. Çünkü İsa Mesih haç üzerinde tüm insanlar için ölmüştür. Bu nedenle onun ölümünün suçlusu olarak şu ulusu ya da bu toplumu suçlamak tamamıyla yanlıştır. Halkın uğruna tek bir adamın ölmesinin daha uygun olacağını Yahudi yetkililere telkin eden Kayafa idi diye yazıyor. Yuhanna 18. bölüm 14. ayetti. Öyle inanıyorum ki Yuhanna bu sözü buraya İsa Mesih'in öleceğinin çoktan kararlaştırılmış olduğunu göstermek amacıyla koymuştur. Çünkü bu adamlar İsa'yı öldürmeye çoktan karar vermişlerdi. İhtiyar kurt Hanna, Romalı yetkililerden İsa Mesih'in ölüm fermanını elde edebilmek için İsa'nın ne tür bir töhmetle suçlanması gerektiğini çok iyi biliyordu. Bu nedenle İsa Mesih'in yargılanması için başvurulacak yöntemler bütünüyle bir tiyatrodan öteye gitmeyecekti. Yani İsa Mesih suçsuz olduğu kesin olarak bilindiği halde bile bile ölüme gönderilecekti. Yuhanna 18. bölümde Simon Petrus'un İsa Mesih'i ilk defa inkar etmesine gelmiş bulunuyoruz. Yuhanna 18. bölüm 15. ayette şöyle yazar. Simon Petrus da başka bir öğrenci İsa Mesih'in ardından gidiyorlardı. O öğrenci başkâhinin tanıdığı olduğu için İsa ile birlikte başkâhinin avlusuna girdi diye yazmaktadır. Burada söz edilen başka bir öğrenci Yuhanna'dan başkası değildir. Öyle anlaşılıyor ki Yuhanna'nın Yeruşalim'de bazı önemli yerlere girip çıkma ayrıcalığı vardı ve girdiği yerlere yanında başkalarını da sokabilirdi. Sanımca Yuhanna yöneticiler çevresinde iyi tanınan birisiydi ve bu olayda onun İsa Mesih'in ardından başkâhinin avlusuna girmesinde hiçbir sakınca yoktu. Ama Simon Petrus'un oraya girmesi kendisi için çok tehlikeliydi. Petrus, Yuhanna kapıda kendisi için izin istediği sırada dışarıda beklemekteydi. Başkâhin Kayafa'nın avlusunda yaşanan bu gelişmeleri burada iyice fark etmenizi istiyorum. Yuhanna 18. bölüm 16. ayette Petrus ise dışarıda kapının yanında duruyordu. Başkâhinin tanıdığı öğrenci dışarı çıkıp kapıcı kızla konuştu ve Petrus'u içeri getirdi. Yuhanna kapıdan içeriye kolaylıkla girebilmişti. Ama kendisi zavallı bir balıkçı olan Petrus'u kimse tanımadığından onun içeriye girebilmesi hemen hemen hiç mümkün değildi. Bu nedenle Yuhanna'nın kapıda görevli olan hizmetçi kıza Petrus'un kendisinin yakın bir arkadaşı olduğunu söyleyerek onu içeriye aldırttığını görüyoruz. Yuhanna o yere daha önceleri birçok defa girip çıkmıştı ve herkes tarafından tanınıyordu. Oysa Petrus ilk defa gittiği bu yerde çok korkuyordu. Petrus yapı olarak çenesi düşük birisiydi ve sürekli olarak diğer İncil kayıtlarında hizmetçi kızların Petrus'un konuşma aksanına bakarak onun Celile bölgesinden gelmiş olduğunu anladıklarını okuyoruz. Evet, Petrus çok konuşkan birisiydi. Başkâhinin avlusunda çok heyecanlı görünen Petrus, hizmetçi kızların bir iki sorusu karşısında Rab İsa Mesih'i tanıdığını bile açıkça inkar edecekti. Burada bizim de öğreneceğimiz bazı dersler vardır. Başka inanların sahip oldukları ayrıcalıklara bakarak kıskanç bir yaklaşımla onların bu ayrıcalıklarını eleştirmemeliyiz. Sizin hiçbir zaman giremeyeceğiniz bir yere diğer inanlar kolaylıkla girebilirler. Petrus'un başkâhinin avlusuna girmesi yanlış bir şeydi ama Yuhanna'nın oraya girmesi hiç de yanlış değildi. Yuhanna 18. bölüm 17. ayette kapıcı kız Petrus'a "Sen de bu adamın öğrencilerinden değil misin?" diye sordu. Petrus "Hayır, değilim." dedi. Kapıcı kız İsa Mesih'in öğrencilerinin oraya gelmiş olduğunu bildiğinden Petrus'un da İsa Mesih'in öğrencilerinden birisi olabileceğini tahmin etmişti. Petrus tam kapıdan geçerken bu kız ona bir soru sordu. "Sen de bu adamın öğrencilerinden değil misin?" diye sordu. Petrus da "Hayır, değilim." dedi ve yoluna devam ederek avluya girdi. Yuhanna 18. bölüm 18. ayette hava soğuk olduğu için köleler ve nöbetçiler yaktıkları kömür ateşinin çevresinde durmuş ısınıyorlardı. Petrus da onlarla birlikte ayakta ısınıyordu diye yazar. Sarayın avlusunda epey bir kalabalık toplanmıştı. Burada belki o saatte o kadar çok sayıda değildilerse de en azından saray muhafızları ve hizmetçiler oradaydılar. Isınmak için bir ateş yakmışlardı ve Petrus da orada ateşin yanında kendisini ısıtmaya çalışıyordu. Yuhanna 18. bölüm 19 ila 21. ayetlerde İsa Mesih'in başkâhinin önünde yargılanışını görebiliriz. Şöyle yazar: Başkâhin İsa'ya öğrencileri ve öğretisiyle ilgili sorular sordu. İsa onu şöyle yanıtladı: Ben söylediklerimi dünyaya açıkça söyledim. Her zaman bütün Yahudilerin toplandıkları havralarda ve tapınakta öğrettim. Gizli hiçbir şey söylemedim. Beni neden sorguya çekiyorsun? Konuştuklarımı iştenlerden sor. Onlar ne söylediğimi biliyorlar. Sahne birdenbire değişiyor ve İsa Mesih'in yargılanmasıyla karşılaşıyoruz. Burada İsa'nın takındığı asalete iyice dikkatinizi çekmek istiyorum. Yuhanna 18. bölüm 22 ve 23. ayetlerde ise İsa bunları söyleyince yanında duran görevlilerden biri başkâhine nasıl böyle karşılık verirsin diyerek ona bir tokat attı. İsa ona eğer yanlış bir şey söyledimse yanlışımı göster diye yanıtladı ama söylediklerim doğruysa niçin bana vuruyorsun diye yazmaktadır. İşte İsa Mesih böylesine adi aşağılanmalara maruz kalıyordu. Böyle yapmakla İsa kendisini sizin ve benim yerimize ölüme teslim ediyordu. Ama buna rağmen İsa onların dikkatini yapmış oldukları şeyin Musa'nın yasasına aykırı olduğuna çekmek istiyordu. Onun yanlış ve kötü bir şey yapmış olduğuna tanıklık edecek hiçbir tanıkları olmadığı halde İsa'yı yine de dövüyorlardı. Böyle yapmakla Musa peygamberin getirmiş olduğu şeriat kurallarını da çiğnemiş oluyorlardı. Musa peygamberin getirmiş olduğu şeriat kurallarına göre hiçbir mahkeme gece başlayıp gece bitmemeli. Yine aynı günde başlayıp aynı günde son bulmamalıydı. Yine suçlu olduğu kanıtlanmadıkça herhangi bir sanığa tokat dahi vurulmamalıydı. Yuhanna 18. bölüm 24. ayette bunun üzerine Hanan onu bağlı olarak başkâhin Kayafa'ya gönderdi diye yazıyor. Yuhanna bu kısa ayeti buraya yine bize İsa Mesih'i bağlayan kişinin başkâhin Hanna olduğunu göstermek için koymuştur. Çünkü İsa'nın tutuklanması ve yargılanmasına yönelik tüm düzenleri hazırlayan ve uygulayan kişi Hanna'nın kendisiydi. Şimdi Simon Petrus'un İsa Mesih'i ikinci kez inkar etmesine geldik. Yuhanna 18. bölüm 25 ila 27. ayetlerde Simon Petrus hala ateşin yanında durmuş ısınıyordu. Ona sen de onun öğrencilerinden değil misin dediler. Hayır değilim diyerek inkar etti. Başkâhinin kölelerinden biri Petrus'un kulağını kestiği adamın akrabasıydı. Bu köle Petrus'a bahçede seni onunla birlikte görmedim mi diye sordu. Petrus yine inkar etti ve tam o anda horoz öttü diye yazmaktadır. Bu olaydan sonra Petrus'un gidip acı acı ağladığını İncil'in diğer kayıtlarından öğrenmekteyiz. Sanırca Petrus İsa'yı dövülmüş, hırpalanmış ve yüzü kanlar içinde görmüştü. Ve belki de bu sırada göz göze gelmişlerdi. İşte bundan sonra Petrus ıssız bir köşeye çekilecek ve İsa'yı inkar edişinden dolayı büyük bir pişmanlık duyarak hüngür hüngür ağlayacaktı. Eğer bu olaylar sırasında Petrus kulağını kestiği Malkus adlı adamın akrabalarından biriyle tartışıyor idiyse epey öfkeli olmuş olmalıydı. Bu sorular karşısında Petrus peşinden gittiği Rabbini tanıdığını dahi inkar etmiş oluyordu. Ama hamdolsun ki Rab İsa Mesih onun için ölmeye gidiyordu ve anımsayacaksınız Petrus'un imanı sarsılmasın diye onun için dua bile etmişti. Belki de Yahuda İskaryot'unki kadar kötü bir günah işlemiş olan Simon Petrus nasıl oldu da Rab'be geri dönebildi diye bir soru sorulabilir. Kendisi iman yoluyla Tanrı'nın çocuğu olan Petrus İsa'yı inkar ederek yapmış olduğu şeyden büyük bir pişmanlık ve acı duyuyordu. Tanrı evladı Tanrı'dan uzaklaşsa da Tanrı ondan asla uzaklaşmaz. Siz Tanrı'ya karşı tamamen duyarsız olmuş olabilirsiniz ama Tanrı size karşı hiçbir zaman duyarsız değildir. O her zaman oradadır ve kendisini arayanlar her zaman onu bulurlar. Çünkü Tanrı'nın kendisi bunu sağlar. Şunu unutmayalım ki Rab İsa Mesih Petrus'a hiçbir zaman sen beni açıkça inkar ettin, bağlılığını göstermedin, kusura bakma artık benim işime yaramazsın demedi. Hayır, o böyle yapmadı. Tam tersine ölümden dirildikten sonra bile şahsen Petrus'un karşısına çıktı ve Pentekost gününde ilk defa vaaz etmek üzere Petrus'u görevlendirdi. Petrus'un Pentekost günü kutsal ruhun inananların üzerine geldiği gün vermiş olduğu vaaz kadar etkili bir vaaz bugüne kadar henüz bir daha verilmemiştir. Böylesine sevecen, bağışlayan bir Rabbimiz var, hamdolsun. Ne kadar yanlış yaparsanız da yapın, o size her zaman kollarını açacak ve sizi asla geri çevirmeyecektir. Yuhanna 18. bölüm 28. ayette sabah erkenden Yahudi yetkililer İsa'yı Kayafa'nın yanından alarak vali konağına götürdüler. Dinsel kuralları bozmamak ve fısıh yemeğini yiyebilmek için kendileri vali konağına girmediler diye yazıyor. Burada ilginç bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Burada gelenekselleşmiş din kalıbı ile İsa Mesih'i yan yana görüyoruz. İsa fısıhı gerçekleştirmeye gelmiş olan kişiydi. Onu ölüm cezasına çarptıracaklardı ve böylece İsa Mesih çarmıh üzerinde ölecekti. Ama öte yandan bu adamlar fısıh yemeğini yemek istediklerinden yargı salonuna girmek istemiyorlardı. Böyle yapmakla kirlenmiş olurlardı. Bu nedenle içeriye girmek istemiyorlardı. Ne kadar da dindar görünüyorlar değil mi? Ama bunun karşısında fısıhı gerçekleştirmeye gelmiş olan kişiyi öldürmeye çalışıyorlardı. Evet sevgili dostum, şu anda yüreğini araştır bakalım. Kendini din işlerine adamış dindar biri misin yoksa İsa Mesih'e iman eden biri misin? Burada ilginç bir şeye daha dikkatinizi çekmek isterim. Yahudiler kendilerini kirletmemek için valinin konağına, İsa'nın yargılanacağı salona kesinlikle girmek istemiyorlardı ama öte yandan yargılansın diye İsa'yı oraya getirenler kendileriydi. Ayrıca bu sahnede içten dışarıya, dışarıdan da içeriye değişiklikler vardı. Dikkat edin. Yuhanna 18. bölümdeki 29. ayet, bunun üzerine Pilatus dışarı çıktı diye yazar. Ve yine 18. bölümdeki 33. ayet, Pilatus yine vali konağına girdi diye yazarken 19. bölüm 1. ayette o zaman Pilatus İsa'yı tutup kamçılattı diye yazmaktadır. 19. bölümdeki 4. ayette ise Pilatus yine dışarıya çıktı diye yazar. 19. bölümdeki 9. ayette yine vali konağına girip İsa'ya sen nereden geliyorsun diye sordu. Ve 19. bölümde 13. ayette Pilatus bu sözleri işitince İsa'yı dışarı çıkardı diye yazmaktadır. Pilatus Yeruşalim kentini gerçekten hiç sevmiyordu. Yeruşalim'den çok Akdeniz kıyısındaki bizim Antalya'mız ayarlarında şirin kent Kayseriye'yi sever ve orada otururdu. Bayramlar ve özel günlerde yanlarına askerlerini alır ve Yeruşalim'e gelirdi. Dünyanın her yerinden birçok Yahudinin özellikle bir araya geldiği bu bayram döneminde Yeruşalim'in güvenliğini sağlamak Vali Pilatus'un sorumluluğuydu. İşte fısıh bayramı sırasında Vali Pilatus'un Yeruşalim kentinde bulunmasının nedeni de buydu. Yuhanna 18. bölüm 29 ila 32. ayetler arasında bunun üzerine Pilatus dışarı çıkıp yanlarına geldi. Bu adamı neyle suçluyorsunuz diye sordu. Ona şu karşılığı verdiler. Bu adam kötülük eden biri olmasaydı onu sana getirmezdik. Pilatus onu siz alın kendi yasanıza göre yargılayın dedi. Yahudi yetkililer bizim hiç kimseyi ölüm cezasına çarptırmaya yetkimiz yok dediler. Bu İsa'nın nasıl öleceğini belirtmek için söylediği sözler yerine gelsin diye oldu demektedir bu ayetler. Pilatus bir şeylerin yanlışlığını sezinlemiş olsa gerek işin içinden sıyrılma yollarını aramaya başlamıştı. Onlara İsa'yı kendilerinin yargılamasını söyledi. Neler olup bittiğini anlayamıyordu. Sorun şuydu ki Yahudiler İsa Mesih'in ölüm cezasına çarptırılmasını istiyorlar ve kendilerinin hiçbir anlamda yönetici olmadıklarını, hiç kimseye ölüm cezası vermeye yetkilerinin olmadığını ağızlarıyla kabul ediyorlardı. Yuhanna 8. bölüm 33. ayette Yahudiler İsa'ya biz İbrahim'in soyundanız diye karşılık verdiler. Hiçbir zaman kimseye kölelik etmedik. Biz İbrahim'in soyundanız ve hiç kimseye kulluk etmedik diye karşı geldikleri halde şimdi Roma'ya kulluk ettiklerini ağızlarıyla ikrar ediyorlardı. Yuhanna bu olayla İsa Mesih'in önceden söylediği sözlerin gerçekleştiğini söylüyordu. İsa Mesih öğrencilerine Yahudi din adamlarının kendisini ölüme mahkum edip ulusların ya da başka bir deyişle Romalıların eline teslim edeceklerini söylemişti. İsa bunların olacağını aylar öncesinden söylemişti ve şimdi kendisini öldürmek isteyen Yahudilerin girişimiyle ulusların temsilcisi olan Roma valisi Pilatus'a teslim edilmişti. Eğer Yahudiler İsa Mesih'i tutuklayıp onu Musevi şeriatına göre ölüm cezasına çarptırsalardı, o zaman İsa'nın taşlanması gerekecekti. Ama 22. mezmura bakarak orada İsa'nın taşlanarak mı yoksa çarmıha gerilerek mi öldürüleceğini görebilirsiniz. Elbette İsa Mesih çarmıha gerilerek öldürülecekti. Davut peygamber bu gerçeği bu olaydan yaklaşık 1000 yıl önce görmüş ve bu olayı tarif etmişti. Yapılan açıklamalardan İsa Mesih'in taşlanarak değil ama çarmıha gerilerek öldürüleceğinin belirlendiğini bu ayetlerden açıkça anlayabiliyoruz. Örneğin ellerinin ve ayaklarının delinmesi, çarmıh üzerindeyken yaşanacak elem ve işkencelerin tarifi. Bir de şu var ki o dönemde ölüm cezasını çarmıha gererek uygulayan tek devlet Romalılardı. İsa Mesih eski antlaşma ön bildirilerinin gerçekleşmesi için Romalıların eline teslim edilmeliydi ve aynen de öyle oldu. Yuhanna 18. bölüm 33 ila 35. ayetlerde Pilatus yine vali konağına girdi. İsa'yı çağırıp ona sen Yahudilerin kralı mısın diye sordu. İsa şöyle karşılık verdi. Bunu kendiliğinden mi söylüyorsun yoksa başkaları mı sana söyledi? Pilatus ben Yahudi miyim dedi. Seni bana kendi ulusun ve başkâhinlerin teslim ettiler. Ne yaptın? İsa Mesih buradaki sözleriyle Pilatus'un kafasını hedef almıştı. Ona kendisiyle ilgili bilgi ve kanıtları nereden edindiğini sordu. Bu soru karşısında sırıtan Pilatus suçlamaları Yahudilerin yaptığını söyledi. Bundan sonra İsa Mesih Pilatus'un yüreğini hedef alacaktı. Artık adam adama, teke tek, yüz yüze konuşuyorlardı. Pilatus bütün bu olup bitenlere bir anlam veremiyordu. Birisinin çıkıp ben Yahudilerin kralıyım diyeceğini ve bu sözlerin karşısında Yahudilerin bu adamı böylesine şeylerle suçlayacağını anlayamıyordu. Bu nedenle Pilatus bir an önce bu davadan kurtulmayı düşünüyordu. İsa Mesih'in öldürülmesiyle ilgili sorumluluğu bir başkasına yüklemek istiyordu. İsa Mesih'e yardımcı olmaya dahi niyetliydi. Pilatus sarayda yalnızdı, yanında sadece İsa Mesih vardı ve birlikte konuşuyorlardı. Yahudiler ise sarayın dışındaydılar ve İsa'nın ölüme teslim edilmesi için İsa karşıtı sloganlar atıyorlardı. Pilatus İsa'nın ben bir kral değilim demesini bekliyor, böylece işin sorumluluğundan kurtulabileceğini düşünüyordu. Peki yargılanan kimdi? İsa mı yoksa Pilatus mu? Yuhanna 18. bölüm 36. ayette İsa benim krallığım bu dünyadan değildir diye karşılık verdi. Krallığım bu dünyadan olsaydı yandaşlarım Yahudi yetkililere teslim edilmemem için savaşırlardı. Oysa benim krallığım buradan değildir diye İsa Mesih bu ayetlerde Pilatus'a karşılık vermektedir. Benim krallığım buradan değildir ya da benim krallığım bu dünyadan değildir. Başka bir deyişle İsa burada benim krallığım bu dünyada olmayacak demiyor ama bu dünyadan olmayacak diyordu. Çünkü gelecekte bir gün İsa efendilerin efendisi ve kralların kralı olarak yeryüzüne gelip krallığını kuracak ve suların denizi kaplaması gibi dünyada Rab bilgisiyle dolu olacaktır. Yeşaya 11. bölüm 9. ayette kutsal dağımın hiçbir yerinde kimse zarar vermeyecek, yok etmeyecek. Çünkü sular denizi nasıl dolduruyorsa dünyada Rabbin bilgisiyle dolacak diye yazar. Ama onun egemenliği bu dünya sistemlerine benzemeyecektir. Onun yönetimi siyasete dayalı olmayacak, yönetime dünya ölçüleriyle gelmeyecek. Onu kral olarak Birleşmiş Milletler atamayacak. Onun krallığı kan dökülerek, acı ve zulümlerle kurulmayacak. Pilatus sahip olduğu valilik ünvanını bir anlamda parayla satın almış, Roma'nın bir kuklası durumunda olan korkağın birisiydi. Yahudilerden nefret ederdi ama makamını kaybetmemek için onları kızdırmamaya da çalışırdı. Ama İsa Mesih egemenliğini kurarken dünya sahnesine çeşitli siyasi hilelere başvurarak çıkmayacaktır. Çünkü İsa şöyle demiştir. Eğer benim krallığım bu dünyadan olmuş olsaydı o zaman yandaşlarım ben Yahudilere teslim edilmeyeyim diye benim için savaşırlardı. İsa Mesih kendisini savunmak için hiçbir karşı mücadelede bulunmayacağını söylüyordu. Anımsayacaksınız İsa Mesih'i yakalamaya geldiklerinde Petrus İsa'yı savunmak için kılıcını çekmiş ama İsa onu azarlayarak kılıcını kınına koy demişti. Hayır İsa Mesih egemenliğini bu dünya sistemlerine dayalı olarak kurmayacaktır. Sevgili dostum onun krallığını yeryüzünde kilisede kuramaz. Kutsal kitap İsa Mesih'in bu çağda kendi adı uğrunda bir insan topluluğunu bir araya getirmekte olduğunu Elçilerin İşleri 15. bölüm 14. ayette söyler. İsa'nın toplamakta olduğu bu insanlar eglesiyadır yani çağrılanlar anlamına gelen kilisedir, inanlar topluluğudur. Bu insanlar dünyada yaşamak için dünyadan çağrılan ama dünyaya ait olmayan insanlardır. Gelecekte bir gün zaman gelecek ve Rab İsa Mesih kilisesini yeryüzünden tamamen alıp götürecektir. İşte onun krallığı yeryüzünde o zaman kurulacaktır. Yuhanna 18. bölüm 37. ayette Pilatus demek sen bir kralsın öyle mi dedi. İsa kral olduğumu sen söylüyorsun karşılığını verdi. Ben gerçeğe tanıklık etmek için doğdum. Bunun için dünyaya geldim. Gerçekten yana olan herkes benim sesimi işitir diye yazıyor. Bu sözler karşısında Pilatus'un aklı epey karışmıştı. İsa Mesih hala bu adamın aklına hitaben konuşmaktaydı. Onun egemenliğinin vazgeçilmez temellerinden birisinin gerçek olduğunu söylüyordu. Bakın 45. mezmur 1 ila 4. ayetler arasında şu sözleri okuyoruz. Yüreğimden güzel sözler taşıyor. kral için söylüyorum şiirlerimi. Dilim usta bir yazarın kalemi gibi olsun. Sen insanların en güzelisin. Lütuf saçılmış dudaklarına. Çünkü Tanrı seni sonsuza dek kutsamış. Ey yiğit savaşçı! Kuşan kılıcını beline, görkemine, yüceliğine bürün. At sırtında görkeminle, zaferle ilerle. Gerçek ve adalet uğruna sağ elin korkunç işler göstersin. Yuhanna 18. bölüm 38. ayette Pilatus ona gerçek nedir diye sordu. Bunu söyledikten sonra Pilatus yine dışarıya Yahudilerin yanına çıktı. Onlara ben onda hiçbir suç görmüyorum dedi. Pilatus alay mı ediyordu yoksa aklı gerçekten karışmış mıydı? Pilatus yaşam, gerçek ve yol olan Rab İsa Mesih'in önünde duruyordu. Yuhanna daha sonra İncil'ini İsa'nın Mesih ve Tanrı'nın oğlu olduğunu bilelim diye yazdığını söyleyecekti. Sevgili dostum, sen de gerçek nedir diye soruyor musun? İsa Mesih senin için bir gerçek midir? Ona bakıp gerçeği gördün mü? Henüz görmedinse görebilirsin. Bu amaçla ona imanla yaklaşmalısın. Pilatus tekrar İsa'yı dışarı çıkardı ve dışarıda toplanan kalabalığa ben bu adamda hiçbir suç görmüyorum diye seslendi. Yuhanna 18. bölüm 39. ayette ama sizin bir geleneğiniz var. Her fısıh bayramında sizin için birini salıveriyorum. Yahudilerin kralını sizin için salıvermemi ister misiniz? Pilatus çaresizce bu konuda herhangi bir karara varmaktan çekiliyordu. Size İsa'yı salıvereyim o zaman sorun kalmaz diyordu. Yuhanna 18. bölüm 40. ayette ise onlar yine bu adamı değil Barabba'yı isteriz diye bağırıştılar. Oysa Barabba bir hayduttu diye yazıyor. Bu Yahudi dindar yobazların halkı Barabbas'ın salıverilmesi için hazırlamış olacağı vali Pilatus'un aklının ucundan dahi geçmemişti. Yahudi din önderlerinin tutumuyla Pilatus'un tutumu arasında çok büyük bir fark vardı. Bakın kutsal yazılar Pilatus'un İsa'nın suçsuz biri olduğundan kesinlikle emin olduğuna açıklıkla tanıklık etmektedir. Matta 27. bölüm 18. ayette Pilatus onların İsa'yı kıskançlıktan ötürü kendisine teslim ettiklerini biliyordu diye yazıyor. Matta 27. bölüm 24. ayette ise bu adamın kanından ben sorumlu değilim diyor. Markos 15. bölüm 10. ayette ise Pilatus başkâhinlerin İsa'yı kıskançlıktan ötürü kendisine teslim ettiklerini biliyordu diye yazıyor. Luka 23. bölüm 20. ayette İsa'yı salıvermek isteyen Pilatus onlara yeniden seslendi diye yazmaktadır. Luka'da 23. bölüm 22. ayette ise ölüm cezasını gerektirecek hiçbir suç bulmadım onda diyor. Yuhanna 18. bölüm 38. ayette ben onda hiçbir suç görmüyorum diye söylüyor. Yuhanna 19. bölüm 12. ayet ise bunun üzerine Pilatus İsa'yı salıvermek istedi diye yazıyor. Ve elçilerin işleri 3. bölüm 13. ayette ise Pilatus onu serbest bırakmaya karar verdiği halde diye yazmaktadır. Evet Pilatus İsa Mesih'in suçsuz olduğunu kesin bir şekilde biliyordu ama onu salıvermek için gereken cesaretten tamamen yoksundu.